Podcast dinle.
Ve günün önemli günden başlıklarıyla başlıyoruz değerli izleyenler. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2 yıl önce ziyaret ettiği Diyarbakır'a bugün bir kez daha gitti. Cuma namazı çıkışı konuşan Erdoğan aşılamaya değindi. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi misafirimiz olacaklar. Böylece BioNTech'te çok daha seri bir adım daha atma fırsatını da yakalayacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, G20 Maliye Bakanları toplantısı için İtalya'da. Toplantı öncesi ABD Hazine Bakanı Yellen'la görüşen Elvan, hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik paylaşımında bulundu. AK Parti içinde ÇEK kanununda değişiklik öngören torba teklifi meclis başkanlığına sundu. Teklifte ÇEK cezalarının infazına yönelik maddede değişiklik teklif edildi. FES sisteminde işlem limiti yükseltiliyor. Merkez Bankası 7/24 para gönderme sistemi olan FES sisteminde 1000 TL olan işlem tutar limitinin 4 Ağustos itibariyle 2000 liraya yükseltileceğini duyurdu. Küresel başlıklara değinelim değerli izleyenler. Çin zorunlu karşılık oranını düşürdü. Çin Merkez Bankası ekonomiyi desteklemek için zorunlu karşılık oranını %0.5 indirdi. İngiltere'nin sanayi üretimi Mayıs ayında beklentilerden daha fazla yavaşladı. İstatistik Ofisi verilerine göre ülkenin sanayi üretimi yıllık bazda %20.6 arttı. Haftanın son işlem gündeyiz değerli izleyenler. Haftayı tamamlamaya hazırlanırken piyasalarda son durum ne? Yorumlar alacağız. Hem bu haftanın değerlendirmesini hem de gelecek hafta beklentilerini alacağız. Philip Capital Yurtdışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kıratlı bizlerle. Burcu Hanım hoş geldiniz yayınımıza ve piyasalar için de değerlendirme almak için sözü hemen size bırakalım. Buyurun.
Merhaba tekrar hoş geldiniz. Piyasalarda COVID varyantlarının yayılması ve küresel olarak vaka sayısının artmasıyla birlikte tetiklenen satışlara dün bir de tahvil piyasasındaki alımlar eklenince tarihi zirvelerini test eden hisse senedi piyasaları güçlü görünümün aksine satışlara konu oldu. VIX yani korku endeksi %31 yükseldikten sonra 19 seviyesine geri çekilerek günü %17 yukarıda tamamladı. Endekslerdeki satışın devamı halinde VIX'in 26 seviyesinin yükselme ihtimalini de göz ardı etmemek lazım. Hisselerdeki satışı takip edebilmek için tahvil piyasasının daha iyi bir indikatör olacağını düşünüyoruz. Çünkü ABD ekonomik toparlanmasını sıkıntıları hisseden piyasa oyuncuları tahvil piyasasında kısa pozisyonlarını kapattılar. Bu sebeple dünkü satışın aslında COVID'den daha çok tahvillerdeki alımdan kaynaklandığını düşündürüyor bize. Gösterge 10 yıllık ABD hazine getirisi ard arda 8. seansa düştü. S&P 500'ün 11 ana sektörünün tamamı değer kaybetti. En büyük yüzdesel kaybı finansal sektör kaybetti. Bu durumda S&P 500 endeksinde 4200 ve 220 bölgesine dikkat etmeliyiz. Bu seviyenin kırılması satışları hızlandıracaktır. Doğu'nun ekonomik açısından hassas nakliye sektörü de dün satıştan payını aldı. Ekim ayından bu yana en büyük düşüş olan %3.3 düşüş gerçekleşti. Büyük bankaların gelecek hafta ikinci çeyrek bilançolarını açıklamaya başlaması bekleniyor. Analistlere göre S&P 500 endeksindeki şirketler için yıllık bazda toplam kazanç artışının %65.4 olmasını bekliyor. Bunun kıyasla çeyreğin başında yapılan büyüme tahmini %54'tü. Önümüzdeki hafta gelecek olan bilançolar hisse endekslerinin yönü konusunda daha belirleyici olacak. Dün ayrıca önemli bir petrol stoklarıydı. Ham petrol stokları 6.8 milyon varil azaldı. Ham petrol talebinde 2 haftada azalış görülürken benzin talebinde ise hızlı bir artış olduğunu gördük. Biriyle birlikte petrol fiyatı yeniden 72 doların üzerine attı kendisini. Mevcut şartlar altında bir yön öngörmek zor olmasına karşılık petrolde 72 desteğinin kırılması halinde 69 bölgesindeki 50 günlük hareketli ortalama etkin olarak çalışacaktır. Özel bir haber gelmedikçe yukarı ihtimalini zor olarak düşünüyoruz. COVID-19'un hızla yayılan delta varyantına ilişkin endişeler ABD hazine getirilerindeki düşüşün hızca talebini desteklemesiyle altında da 3. haftalık kazanca doğru ilerledi. Spot altın 1811 %10 seviyesinde işlem görüyor. Fakat haftalık olarak %1'e yakın yükseldi. Faizler yükselmeye başlarsa bu durum kıymetli madenlerde satış anlamına gelir. Altında 1810 üzeri kaldığı sürece 1820-30 bölgesine doğru hareket olasılığı görüyoruz. Ancak burası aynı zamanda kısa vadeli işlemler için de satış seviyesi. Gümüşte ise 25.80 oldukça önemli. 200 binlik hareketli ortalama buradan geçiyor ve 15 Haziran'dan bu yana da güçlü destek olarak çalıştı. Bu seviyeye dikkat etmek lazım diyoruz. Bizim aktaracaklarımız piyasalardan bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim.
Philip Capital Yurtdışı Piyasalar Satış ve Pazarlama Müdürü Burcu Kıratlı, çok teşekkür ederiz efendim aktardıklarınız için. Ve bir diğer taraftan da az önce bahsetmiştik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da yapımı tamamlanan yatırımların açılışına katılacak. Diyarbakır'ın ekonomik anlamdaki büyüklüğü, katkısı ve işbirlikleri konusunu konuşacağız. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya bizlerle olacak. Mehmet Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ
Çok
olun.
Çok teşekkür ederiz. Evet, aslında oldukça önemli bir gün Diyarbakır için. Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika açılışları söz konusu olacak. Dilerseniz buradan başlayalım. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika açılışları söz konusu oldu ve 2021 yılı için de hedefler belirlenmişti. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 2020 yılının bir değerlendirmesini alalım öncelikle. Sonrasında 2021 hedefleri gerçekleşiyor mu? Ne durumda? Buyurun.
Teşekkür ediyorum. Doğrusu 2019'da Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyaretinde tekstil organize sanayi bölgesiyle ilgili altyapı talebimiz olmuştu bir an önce bitirilmesiyle ilgili ve hemen ödenek ayrıldı. Ve hızla 2 yıl içerisinde, evet gerçekten 2018'de biliyorsunuz ülkede bir dövizle ilgili bir kriz süreci vardı. Ardından bir de pandemi süreci olmasına rağmen tekstil organize sanayi bölgemizde şu an 56 tesis, tamamı arsaları tahsis edildi. 10 tanesi faaliyete geçti. Yaklaşık 26 tanesi bitmek üzere, yıl sonuna kadar da tamamının bitmesini hedefliyoruz bu çalışmalarla. Doğrusu onun açılışını yapacak. Diyarbakır için çok çok önemli. 10 bin kişilik bir istihdam alanı ve Cumhurbaşkanımız bunu yakından takip ediyordu, bu tekstil organize sanayi bölgesini, ki gerçekten Türkiye'de bu anlamda da ilk bu şekilde bir tekstil organize sanayi bölgesi. Tabii krize ve pandemiye rağmen baktığımız zaman şu an bizden arsa talebinde bulunan 50'ye yakın da yatırımcımız var. Doğrusu bunu Cumhurbaşkanımıza paylaşacağız fırsat bulabilirsek, ki rapor olarak da sunduk. Biz bugün bunun bir ilave bir alanını da talep edip, hedefimiz de 2024'ün başı 1000 kişilik bir tekstil organize sanayi bölgesini oluşturmak. Bugün 10 bin istihdamlık boyutuyla açılışını yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama dediğim gibi gerçekten bu anlamda bizi sevindiren olay talebin hızla artması tekstil organize sanayi bölgesine. Tabii yalnızca bu değil. Aynı şekilde 4. küçük sanayi sitesi diye yaklaşık 1000'e yakın iş yerinin olduğu ve 5000 kişilik istihdamın o da taşınmalar başladı ve üretime başlıyor. Bir küçük sanayi sitesinin açılışını da yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Bu da kent için özellikle 1 ve 2. sanayi sitelerinin kent dışına taşınıp orada hizmet vermelerini sağlayacak ve bir yerde hem farklı sektörlerin bir arada olacağı, hem de doğrusu kentin biraz şehircilik anlamında da sanayi sitelerinin kent dışında hizmet vereceği bir boyut. Tabii bununla birlikte birçok açılış var aslında. Bizim odamızın da bir girişimcilik akademisiyle DATEM diye mesleki eğitim bölümümüzün de açılışını yapacak Sayın Cumhurbaşkanımız. Doğrusu evet, doğru, dünyada pandemiyle birlikte bir kriz var ama sonuçta Türkiye'nin dinamik yapısı ve özellikle bölgedeki genç nüfusa yaratacağımız bu tip olanaklar, özellikle emek yoğun sektörün bölgede gelişmesi için çok çok önemli bu yatırımlar. Bu yatırımların devamı ile ilgili taleplerimiz olacak Cumhurbaşkanımızdan. Çünkü gerçekten bu işsizlik her ne kadar bu fabrikaları açsak bile bölgede işsizlik rakamlarını düşürmemiz biraz sıkıntılı. Onun için bu tür yatırımları genişleterek Cumhurbaşkanlığımızdan talebimiz olacak. Ama sadece bunlar değil, doğrusu bir taleple ilgili de bir dosya hazırladık, kendisine sunacağız. Bölgenin özellikle bazı lojistik altyapısı ve ulaşım altyapısı ile ilgili de kentin beklentileri var. Özellikle hızlı trenin Mersin'den Diyarbakır'a ulaşmasını sağlamak, bu yapılan gerek tekstil organize sanayi bölgesi gerekse de organize sanayi bölgemizin, ki onun da 5. etabını başlatıyoruz. Yeni başvurular almaya başladık. Bunlar kentte genç nüfus ve doğrusu kentin dinamizmiyle inanıyoruz ki bu yatırımların gerçekleşmesiyle gerek işsizlik gerekse de kent ekonomisi gelişecektir. Tabii ki bunu destekleyecek bazı adımlarla ilgili de talebimiz olacak.
Ve sırada şirket haberlerimiz var.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 192 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi sağladı. 11 farklı ülkeden toplam 14 bankanın katılımıyla temin edilen sendikasyon kredisi, kurumun ikinci sürdürülebilirlik kriterlerine endeksli anlaşması olarak kayıtlara geçti. Turkcell, gençler için yeni istihdam olanakları sunmak amacıyla harekete geçti. Bu yıl 6.sı düzenlenen ve gençlere Turkcell'de tam zamanlı çalışma fırsatı sunan projede sona gelindi. Bir ay gibi kısa bir sürede 66 binden fazla başvuruyla yeni bir katılım rekorunun kırıldığı program kapsamında 150 genç yetenek Turkcell'de çalışma hakkı kazandı. Gen ilaç halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu şirketin halka arz başvurusunu onayladı. Bu kapsamda toplam 12,5 milyon lira nominal değerli paydaki hisseler 10,75 lira sabit fiyattan satışa sunulacak. 7-8 Temmuz 2021 tarihlerinde borsada satış yöntemiyle halka açılan Eskar paylarına 2,5 kat talep geldi. Şirketin %20,26'lık payının halka arzı için talep toplamaya çıkan şirketin halka arz büyüklüğü 165 milyon lira oldu. Halka arza katılım sağlayan yatırımcı sayısı 29.810 olarak gerçekleşti. Hollandalı otomotiv şirketi Stellantis, elektrikli araç yatırımları için gelecek planlarını açıkladı. Stellantis 30 milyar euroyu aşan bir paket duyurdu. Ocak ayında İtalyan-Amerikan firması Fiat Chrysler ile Fransız PSA'nın birleşmesinden kurulan şirket, stratejisinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lider Tesla ile rekabet etmeye çalışmak için Avrupa ve Kuzey Amerika'daki 5 bil tesisi tarafından destekleneceğini söyledi. Podcast dinle.